Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Program hazırlayan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, hikayemize devam ediyoruz. Hey gidi hey, nice define avcıları o fetva verip duran öküze maskara oldular. Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın? Toprak nedir ki sen onun otu olasın? Bir kadının kötü işten yüzü sarınınca Tanrı onu çarpıp zühre yıldızı yaptı. Bir kadını yıldız yapmak, çarpma oldu da çamurlaşmak çarpma değil midir? Ruh seni en yüksek göklere çıkarırken sen en aşağı çamura doğru gittin.
Evet, şimdi Mevlana Hazretlerinin biliyorsunuz ünvanlarından bir tanesi de Molla Hünkar'dır. Molla, eski Anadolu'da tabir olunur ki medrese mezunlarına ve medresede hocalık yapanlara tabir olunur. Hünkar da şeyh olanlara, mürşit olan isimlere isim olarak kullanılır. Tabii geçmişteki mutasavvıfların bir kısmı sadece hünkardır. Bir kısmı da hem molladır hem hünkârdır. Bunların sayıları daha azdır ve diğerleriyle kıyasladığımız zaman geriye kalanlar da bunlardır. Yani Mevlana Hazretleri biliyorsunuz hayatından da bilirler dinleyicilerimiz. Medresede hocalık yapıyor. Hı hı. Yunus Emre de hocadır kendisi. Gazali de hocadır, medresede hocalık yapar. Bunlar bugünkü profesör seviyesinde insanlardır. Lakin sadece dış ilimlerle kifayet etmeyip insanı tanıyan ilimlere yöneldikleri için de tasavvufa intisap ediyorlar. Çünkü tasavvuf İslam düşünce tarihinde bugünkü kişisel gelişimcilerinkine benzer biçimde insanı geliştirmek üzere daha doğru ve daha aslına uygun olarak insanı geliştirmek ve insanın ruh hallerini daha iyiye götürmek üzere ortaya çıkmış bir çeşit ilim dalıdır. Bu yüzden de hani bugünkü İnsanlarla bugünkü tasavvuf ehliyle karşılaştırdığımız zaman, kıyasladığımız zaman bir takım hurafe peşinde düşen insanların da kendilerini mutasavvuf olarak tanımlamalarına Mevlana Hazretleri de zaten itiraz ediyor. Molla ünvanlı olan yani medreseden yetişmiş mutasavvıflar bilgisiz insanların tasavvufa insap etmesine hep itiraz ede gelmişlerdir. Çünkü o bir sıkıntıdır. İşte bu günkü okuyduğumuz bu beyt, hey gide hey, nice define avcıları o fetva verip duran öküze maskara oldular beytiyle aslında Mevlana Hazretleri mürşit seçerken insanların dikkatli olmaları gerektiğini ve gerçekten mürşitlik vasfına sahip olan insanları mürşit olarak kabul etmeleri gerektiğini bir çeşit anlatmak istiyor. Tabi yeri gelmişken burada ilimsiz tasavvufun olmayacağını, ilimsiz irşadın olmayacağını da söylemekte fayda var. Bugün bazı insanların böyle olduklarını maalesef üzülerek görüyoruz. Ama beyte geri dönecek olursak bunun bir hikayesi var. Yani bu beytin bir hikayesi var. Hikaye şöyle, bir Fars efsanesine göre kraliyet ailesinden birisinin düğünün alayında biliyorsunuz gelin arabasını o dönemde öküzler çekermiş. Gelin arabasını çeken öküz yolda bir yerde aniden duruyor ve ne yapıp ettilerse de bu öküzü yerinden kıpırdatamıyorlar. Diyorlar ki herhalde bu bir şeyden ürktü, bir şeyden çekindi, o yüzden ileri gitmiyor diye sağa sola da araştırıyor. En son içlerinden bir tanesi diyor ki ya bunun altında herhalde bir şey var, bunun altını kazalım diyor. Öküzü oradan zorla kenara çektikten sonra orayı kazıyorlar. Bir de bakıyorlar ki bir define var öküzün durduğu yerde. Bu tabi dilden dile dolaşıyor, nesilden nesil aktarılıyor ve daha sonra define avcıları bunu bir çeşit keramet sayarak, bunu bir çeşit hani insanüstü bir bilgi sayarak öküz yanlarında götürmeye başlıyorlar. Ve biliyorsunuz aslında toplumda bugün de hala vardır defineciler. Aslında definecilik Tamam, yani normal şartlarda belki yapılabilir bir şeydir ama bir de hastalık derecesinde olan insanlar vardır. Bütün malını, mülkünü aslında define bulacağım diye kaybeden gerçekten, insanlar evet. vardır. Geçmişte de aslında bu demek ki olduğuna göre Mevlana burada söz ediyor onlardan. Ve bir öküzün maskarası oluyorlar. Yani öküzün durduğu yerde define aramak, altın aramak akıllı bir adamın aslında yapabileceği bir şey değildir. İşte Mevlana burada öyle diyor. Diyor ki öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın? Aslında bu misalle Mevlana Hazretleri şunu anlatmak istiyor. Bir insanın peşine düştüğü herhangi bir kişinin özellikli olmasını, vasıflı olmasını gerektiğini anlatmak istiyor. Gerçekten de biz bakıyoruz, özellikle siyasi hayatta da bunu görmemiz pekala mümkündür. Normal insan ilişkilerinde de görmemiz mümkündür. Hatta arkadaşlık ilişkilerinde de görmemiz mümkündür. Bir çeşit öküz mesabesinde bulunacak bilgisiz, vasıfsız insanlara takılırız ve o insanlar aslında bizi hayatta da maskara ederler, rezil rüsva da ederler, malımızın mülkümüzün kaybolmasına da sebep olurlar. Özellikle de hani ilim tahsil edeceğimizi düşündüğümüz, bize yol göstereceğini düşündüğümüz insanların vasıflı insanlar olması, bilgili insanlar olması gerektiğini buradan anlamamız gerekiyor. Çünkü öküzün maskarası olmak bir insanın, normal bir insanın aslında yapabileceği bir şey değildir. Buradan şuraya da aslında gitmekte ve uzanmakta fayda vardır. O da şu, bir kere insanların peşinden gittiği, peşinden sürüklendiği kişilere dikkat etmesi zaruri bir iştir. Eğer bunu yapmadığımız takdirde kendi kendimizi rezil rüsva ederiz. Yani bir öküzün peşine düşüp gitmek gibi bir durumdur bu. İkinci beytte ise toprak nedir ki sen onun otu olasın diye bir ifade kullanıyor Mevlana Hazretleri. Biliyorsunuz ki bizim özellikle öğrencilik yıllarında ot ifadesi argo anlamında da kullanılır ve hani kimseyle münasebeti olmayan, kimseye faydası olmayan insan, çocuklar, öğrenciler anlamında da kullanılır. Gerçekten de insanların buradaki anlatımına bakacak olursak, gerçekten de insanların bir kısmı sadece bir şeye bağlı olarak yaşarlar. Yani nasıl ot toprağa bağlı olarak yaşıyor ve kendisinden başkasına hiçbir fayda vermiyorsa, hatta bulunduğu yeri terk edemiyorsa,
tabii
da
müstakil bir hareket geliştiremiyor.
Evet, geliştiremiyorsa insanlar da böyledirler. Hı-hı. Bazı insanlar da böyle bu durumdadırlar ve bu haldedirler. İşte buna da dikkat edilmesi gereken şey insanın kendi kendisini rezil rüsva etmemesidir. Çünkü biraz sonraki beyitlerde zaten gelecek ve üzerinde duracağız insanla ilgilidir. İnsan rastgele bir varlık değildir. İnsan diğer varlıklar gibi iradesi olmayan, aklı olmayan, zekası olmayan bir varlık değildir. Tam tersi, iradesi olan, aklı olan ve yapıp ettiklerini gözetip, tespit edip ve kendisi neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verecek bir varlıktır. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bir adamın peşine takılıp gitmeyi bir çeşit öküzün maskarası olmaya benzetiyor ve yine toprağın üzerindeki bir ota benzetiyor. Gerçekten de biz insan olarak, hele hele 21. yüzyılda yaşayan, ilmin ve bilginin bu kadar geliştiği bir zamanda yaşayan insanlar olarak, hiçbir şeyi bilginin dışında sadece gördüğümüzden, duyduğumuzdan hareket ederek ne yapıp etmeliyiz ne de birilerinin peşine takmak durumunda kalmalıyız. Mutlaka yaptığımız bütün işleri iradi olarak yapmalıyız, gözden geçirmeliyiz ve neyin doğru neyin yanlış olduğu üzerinde kafa yorarak hareket etmeliyiz. Çünkü biz şuna da aynı zamanda inanıyoruz. İnsanlar yapıp ettiklerinin hesabını vereceklerdir. Yani biz Ahmet'e baktık, Ahmet böyle yapıyordu, ben de böyle yaptım diyerek kurtuluşa ermemiz söz konusu değildir. Ya ben anamdan babamdan böyle gördüm, çevremden böyle gördüm, eşimden, dostumdan, öğretmenimden, arkadaşımdan böyle gördüm. Ben de onlar gibi yaptım, yani ben de herkese uydum demek lüksümüz yoktur. Çünkü Allah bizi sorumlu tutuyor. Bu yüzden de sorumluluğunu bilen bir insan olmalıyız ve yaptığımız, ettiğimiz bütün işlerin, bütün fiillerin aslında kendi tarafımızdan hesabı verileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu sebeple de kendimize kıymet vermeliyiz. Bir insan kendisine eğer kıymet vermezse başka insanların ona kıymet vermesi de mümkün değildir. Bu yüzden rahmetli babamın bir sözü vardı. Burada onu hatırlatmakta fayda var. Rahmetli babam dedi ki, oğlum bir adamın kendine yaptığını hiç kimse yapamaz. Yani bir insan kendisini vezir de eder, rezil de eder. Bu yüzden de vezir olmak istediğimiz zamanda da, rezil olmak istediğimiz zamanda da aslında kendi irademizle bunu yapmalıyız. Bir öküzün peşine gidip takılarak, daha doğrusu rastgele birisinin peşine takılarak bu işi ne yapmamalıyız? Gerçekleştirmemeliyiz. Buna da Mevlana Hazretleri'nin aynı zamanda biraz sonra daha teferruatlı başka bir misal veriyor. Şu özelliğini de yad etmekte fayda vardır. Aslında Mevlana Hazretleri birilerinin zannettiği gibi hurafeci bir insan değildir. Onun mesnefisine baktığımız zaman, onun misallerine baktığımız zaman onun bütün hayatının bir ilim içerisinde geçtiğini, bilgi içerisinde geçtiğini, bilgi dahilinde hareket ettiğini ve ilimsiz olarak, akılsız olarak hareket eden insanlara da çok ciddi tenkitler söylediğini, tenkitlerde bulunduğunu göz önünde bulunur. Hatta bazen bu tenkitlerin gereğinden fazla kaba olduğunu söyleyenler de vardır. Mesela bu misalde olduğu gibi.
Evet,
yani öküze benzetiyor. Çünkü gerçekten de insan önemli bir varlıktır. Bu yüzden kendisini öküzün peşine düşen adam mesabesine düşürmemelidir. Mevlana buna çok kızar ve açıkça da ifade eder. Bu okuduğumuz bölümde ikinci misalde bir kadının kötü işten yüzü sararınca Tanrı onun çarpıp zühre yıldızı yaptı. Bir kadını yıldız yapmak çarpma oldu da çamurlaşmak çarpma değil midir diye bir ifade kullanıyor. Öncelikle bu bir kadının yıldız olduğu yapılması hikayesine bakalım. Bu hikayede şöyle bir Yahudi mitolojisine göre aslında bu tefsirler kanalıyla bizim kitaplarımızda da geçmiştir. Ama Mevlana bunu da tenkit ediyor gördüğümüz gibi. Bu hurafeyi de tenkit ediyor Mevlana Hazretleri. Bir Yahudi mitolojisine göre melekler Adem Aleyhisselam'ın şeytana kanarak yasak meyveden yemesini tenkit etmiş. Onun hakkında ileri geri konuşmaya başlamışlar. Allah bunun üzerine meleklere sizde nefis yok. Bu yüzden onu anlamıyorsunuz. Eğer sizde nefis olsaydı daha kötüsünü de yapardınız demiş. Ve bunların insan suretine yeryüzüne Babil'e göndermiş. Böyle bir efsane var. Böyle bir mitoloji var Yahudi düşüncesinde. İşte bu bize de sirayet ediyor. Bu hikayeye göre aslında Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 102. ayet-i kerimede Harut ve Marut olarak anlatılan bir kısa vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıssa Harut ve Marut kıssası kısaca anlatılır ve özü itibariyle anlatılır. Tabi orada çok teferruatlı olarak derine dalmaya gerek yok ama melekeyni diye geçen bir ifade var. Bu melekeyni ifadesini Arap dilcilerin bir kısmı da melekeyni diye okurlar. Dolayısıyla tercümesi şöyle olur. Melekeyni diye okuduğunuz zaman iki melekten bahsediyor demektir. Melekeyni diye okuduğunuzda iki melikten, iki idareciden, iki kraldan bahsediyor demektir. Orada kısaca şöyle bahsediyor. Bakara suresi 102. ayet-i kerimede dinleyicilerimiz oraya bakabilirler. Allah Harut ve Marut'u Babil'e gönderiyor. Ve orada insanlara büyü öğretiyor bunlar. Ve tabi büyü öğretirken büyünün kötülüğünü de onlara tembih ediyorlar. Hı. Bakın büyü küfürdür. Bunu yaparsanız küfüre düşersiniz diyorlar. Ve özellikle bu Babil'deki büyüye merak saran insanlar da kadınla erkeğin yani karıyla kocanın arasını ayıracak işler öğreniyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'e mevzu edilmesi aslında bugün de hani toplumumuzda çok ciddi belki de bütün dünyada problem olan bir şeydir. Boşanmaların çok olduğu bu günlerde böyle bir problemden de bahsettiğini söylemekte fayda vardır. Ama enteresandır o dönemde de büyü yapmak isteyenler hani insanları karı ve kocaların arasını ayırmaya mahsus bir bilgiyi öğrenmek istiyorlar. İşte bizim müfessirlerimizin bir kısmı diyorlar ki bunlar iki melek değildir. Harut ve Marut isimli iki kraldır, iki yöneticidir ya da işte o dönemin iki yöneticisidir diyorlar. Bazı müfessirlerimiz de diyorlar ki bunlar melektir. Melek diye okumak da mümkün ama burada sözü edildiği gibi yani Yahudi hikayelerinde sözü edildiği gibi kötü bir kadın ki Zühre isminde bir kadın geliyor bu meleklerden büyü öğrenmeye istiyor. Meleklerden büyü öğrenmek istediğinde de kocasından şikayet ediyor. Bu efsane kısmı Yahudi düşüncesine göre kısmını anlatıyorum. Dinleyicilerimiz bunu aman İslam düşüncesinin böyle olduğunu ya da bizim şeyimizde inancımızda bunun böyle olduğunu zannetmesinler. Yahudi inancında bu kadın geliyor. Bu iki melekten kocasından ayrılmanın yöntemini öğrenmek istiyor. Lakin onlar bunu kabul etmiyorlar. Tabii nefis verildiği için kendilerine nefis verildiği için de bu iki melek kadına da vuruluyorlar. Ve kadına aslında kötü bir teklifte bulunuyorlar. Lakin kadın onlara diyor ki eğer benim kocamdan ayrılmamı sağlayacak bilgiyi bana verirseniz bu İşi yaparız diyorlar ve kabul ediyorlar, evlerine davet ediyorlar. Bunlara sarhoş ediyor, içki içiriyor ve onlardan da göğe çıkarken okudukları duayı öğrenerek kendisi de okuyarak göğe çıkıyor. Ve göğe çıkarken tabi Allah buna müsaade etmiyor. Gökte bu kadını çarpıyor ve bugünkü işte Zühre Yıldızı diye isimlendirdiğimiz yıldız yapıyor. Hı hı. Mevlana Hazretleri bunu eleştiriyor. Böyle bu akıl dışı şeyin gerçek olması elbette mümkün olamaz. İslam düşüncesi bunu elbette kabul edemez ve Mevlana Hazretleri de bunu çok ciddi biçimde tenkit ediyor. Ve bu tabii Yahudi efsanesidir. Biz buna İsrailiyat diyoruz. İsrailiyat işte bizim kitaplarımıza da maalesef geçiyor. Çünkü Yahudilikten Müslüman olmuş insanlar var. Onlar kendi kültürlerini de tamamen terk edemiyorlar. Evet. kitap yazdıklarında da o eski kültürlerini de bize aktarıyorlar. Onların bu aktarmaları üzerine böylece bu kültür de bize sirayet etmiş de oluyor. İşte Mevlana bu inancı da, bu düşünceyi de şiddetle reddediyor ve diyor ki, yani bir kadının yıldız yapılması çarpma oluyor da, sen insanı, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış insanı çamura dönüştürüyorsun. Evet. Bu çarpılma değil midir? Ruh seni en yüksek göklere çıkarırken sen aşağıların aşağısına doğru gittin diyor. Bu da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimedir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Ve insan en güzel biçimde yaratılmış olmasına rağmen kendisini aşağıların aşağısına çeviriyor. Tin suresinde de bunu okuyoruz. Yani insan gerçekten yeryüzünde belki de alemlerde yaratılmış en güzel varlıktır. Çünkü insana Allah akıl veriyor. İnsana Allah ruh veriyor. İnsana başka varlıklarda olmayan özellikler veriyor. Bunların en başında da akıl ve irade gelir. Başka varlıkların akıllarını kullanmaları, kendi iradeleriyle karar vermeleri söz konusu değilken Allah insana böyle bir imkan veriyor. Bu yüzden de eşrefi mahlukat olarak yaratılmış bu insanın kendisini aşağıların aşağısına çevirmesidir asıl çarpılmak. Yoksa bir kadının zaten böyle bir şey de söz konusu ya, çarpılarak yıldız yapılması da söz konusu olamaz. Biz buradan aslında şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. İnsan aslında iki yanı olan varlıktır. Bunlardan bir tanesi toprak tarafımızdır. Hı hı. Biliyorsunuz bedeni yanımız bizim topraktır. Bir de ruhi yanımız var. Eğer biz bu ruhu yanımızın bizi yükseltmek istediğini, yücelere çıkarmak istediğini göz ardı etmez, sadece bedenimizin arzu ve isteklerine ve heva hevesine yönelirsek bu takdirde ne olacaktır? Bu takdirde de işte biz kendimizi çamurlaştıracağız. İşte Mevlana Hazretleri böyle uydurma şeylerin peşinden koşan, uydurma hikayeleri birbirine anlatan insanların çarpılmış olduğunu iddia eden insanların diyor ki bu çarpılma oluyor da sen kendini çamura dönüştürüyorsun. Asıl çarpılma bu değil midir? Niye buna dikkat etmiyorsun diye böylece uyarmış oluyor. Dolayısıyla asıl çarpılmak, asıl kötülük insanın kendi kendisine yaptığı kötülüktür ve insanın kendi kendisini çamura dönüştürmesidir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey ruhi tarafımıza önem vereceğiz ve yücelere doğru gideceğiz. Yoksa bedeni ihtiyaçlarımızdan dolayı bir takım kötülükler yaparak kendimizi de çamura dönüştürmeyeceğiz.
Peki, devam edelim beyitlere. Akılların bile imrendiği öyle bir varlığı bu alçaklık yüzünden değiştin. Bak kendi kendini nasıl çarptın. O çarpılma seninkinin yanında yedi yunmuş. Gözünü yıldızlara diktin, nücum ilmiyle uğraştın, lakin secde edilmiş Adem'i tanımadın. Ey evlat, nihayet sen Adem oğlusun. Ne vakte kadar alçaklığı şeref sayacaksın? Niceye dek ben alemi zapt edeyim, bu cihanı benliğimle doldurayım diyeceksin. Dünyayı baştan başa kar kaplasa, güneşin harareti bir görünüşte onu eritir.
Evet, biraz önce de bahsetmiştik. Mevlana Hazretleri gerçekten hurafe peşine düşen insanları çok ciddi biçimde tenkit eder. Ve onun aslında zannedilenin aksine çok ciddi bir akli tarafı vardır. Ve aklı asla yatsımaz. Dolayısıyla buradaki hikayeye baktığımız zaman diyor ki Mevlana Hazretleri, bak kendi kendini nasıl çarptın? O çarpmanın yanında seninki yedi yummuş. Yani gerçekten de insanın kendisini çamurlaştırması, kendisini kötü bir insan haline dönüştürmesi gerçekten de bir çarpılma gibidir. Şöyle bir misal verebiliriz aslında. İnsan başlangıç itibariyle iyi bir ünvana sahip olabilir. Uğraşırsınız, çalışırsınız, didinirsiniz, toplumda iyi bir ünvana sahip olursunuz. Dürüstünüzdür, çalışkansınızdır, iyilik seversinizdir, hayır seversinizdir, iyi bir ünvan kazanırsınız ve toplumda insanlar size gıpta ile bakar. Fakat bir gün gelir, bir kendinize mukayyet olamazsınız ve kötülük yapmaya başlarsınız. Hı hı. Bu defa insanlar çok kısa sürede sizin kötülüğünüz dilden dile dolaşarak kendinizi bir çeşit rezil rüsva edersiniz. Kendinizi bir şey çarpmış gibi yaparsınız. Özellikle bu herhangi bir yerde yönetici olduğunuz zaman başınıza gelen bir iştir. Bu sebeple insanın kendine mukayyet olması, kendini koruyup kollaması her zaman önemli bir şeydir. Ve biz aslında kendimize karşı yapmamız gereken ödevlerimizin başında İyi bir insan olarak kendi varlığımızı sürdürmemiz gelir. Başka insanların bizim hakkımızda işte mesela bu hırsızdır, mesela bu gaspçıdır, mesela bu dolandırıcıdır gibi ünvanlarla bizi kötülükle yad etmelerine ne yapmamız lazım? Vesile olmamamız lazım. Buna sebep olmamamız lazım. İşte gerçek çarpılma budur. Ve gerçekten de insanlara bakıyoruz. İnsanların bir kısmı zamanında iyilik yapmışlar, iyilikle tanınmışlar, iyilikle bilinmişler, iyilikle maruf insanlar haline gelmişler. Ama bir zaman gelmiş, bir dönem gelmiş ki bütün bu iyilikleri unutturacak kötülüklere düçar olabilmişler. İşte gerçek çarpılma budur. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri bu gerçek çarpılmadan insanın uzak durmasını istiyor. Şimdi burada yine çok üzerinde durulması gereken, belki çokça kafa yorulması gereken işlerden bir tanesi şudur. Gözünü yıldızlara diktin, nücum ilmiyle uğraştın, lakin secde edilmiş Adem'i tanımadın. Bugün de, geçmişte de belki işte Mevlana Hazretleri söylediğine göre, demek ki geçmişte de insanın en önemli problemi kendisini tanımasıdır. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda geçti zannediyorum. İnsanın iki veçesi var. Bir afak dediğimiz dış dünyaya dönük, bir de enfüs dediğimiz iç dünyaya dönük. Ve gerçekten de insan genelde dışa dönük olarak yaşar. Dışa dönük olarak yaşamaktan kurtulup da bir de kendine bakma fırsatı da zaman bulamaz aslında insan. Bizim asıl yapmamız gereken şey özellikle bir dönem bulup kendimize bakmamız lazım. Aslında bu 40 yaş civarıdır. Yani 40 yaş civarında genelde insanlar tekrar iç dünyalarına dönerler, iç alemlerine dönerler. İşte bu dönemde de insanların kendilerini tanıması lazım. Biz buraya baktığımız zaman yeri gelmişken ben iki tane kitaba bakmalarını burada tavsiye etmek istiyorum. İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet isimli kitabının Kendini Bilmek maddesi vardır. Kitabının zannediyorum ön konular, ilk konulardan bir tanesi kendini bilmek. Hı hı. Hani bizde biliyorsunuz çok yaygın olan herkes tarafından bilinen bir söz vardır. Kendini bilen Rabbini bilir. Aslında Rabbini bilen de alemi bilir diye devam ettirmek lazım. Aslında bizim ilk yapmamız gereken işlerden bir tanesi kendimizi bilmektir. Yani insanı bilmektir, insanı tanımaktır, insanın özelliklerini bilmektir. Eğer insanın özelliklerini bilirseniz hem kendinize mukayyet olabilirsiniz hem de çevrenizdeki insanların yapıp ettiklerini anlayabilirsiniz. Yine Türkçe'de çevrilmiş Alexis Carrel'in İnsan Denen Meçhul isimli bir kitabı vardır. O da batılı modern bir insanın yazdığı kitaptır. Gerçekten de modern dünyada insanın bilinmediğine dair bir çokça ciddi bilgiler bulabileceğini ben gençliğimde okumuştum çünkü bu kitabı. Bulabilecekleri bir kitaptır. Tavsiye etmek istiyorum burada. Çünkü insanın gerçekten Adem'i yani insanı tanıması lazım. Kendimizi tanıdığımız takdirde bu defa hem kendimize sahip olmamız, hem kendimizi iyi istikamete doğru götürmemiz, hem de başka insanların yapıp ettiklerini anlamamız kolaydır. Aslında bizim temel problemlerimizden bir tanesi de çevremizdeki insanların yapıp ettiklerini anlayamamaktır. İnsan aslında hep şöyle zannediyor. Herkes kendisi gibidir zannediyor. Halbuki insanın hepsi aynı değildir. Her insan birbirini tıpatıp aynı değildir. Farklı farklı özellikleri vardır. Bu yüzden farklı insanların da davranışlarının, sözlerinin, fiillerinin, düşüncelerinin farklı olabileceğini kavrayacak bir bilgiye sahip olmamız lazım. Özellikle evli baklı ve çocuk yetiştiren insanların bu işi iyi bilmeleri gerekir. Ben mesela kendi çocuklarımdan bilirim. Yani biz mesela aslında çocuklarımızın geçirdiği evreleri biliriz. Onların çektikleri problemlerin aynısını biz de çekmişizdir. Onların yaptıkları yanlışların aynısını biz de yapmışızdır. Ama yaşımız ilerlediği, çocuk sahibi olduğumuzda çocuklarımızın yanlışlarını gördüğümüzde ona bir türlü dayanamayız. Halbuki aynı yanlışları biz de yaptık. Aynı evrelerden biz de geçtik. İşte bu dönemde insanı bildiğiniz takdirde bunların birer evre olduğunu, buralardan geçmemiz gerektiğini, bu geçtiğimiz evrelerin bizde tecrübe olarak biriktiğini ve bu tecrübelerimiz sayesinde de gelecekte başka yanlışlara düşmekten kendimizi kurtardığımızı bildiğimizde çoluk çocuğumuzun yetiştirilmesi konusunda da daha müsamahakar, daha yol gösterici ve daha eğitici bir pozisyona düşebiliriz. Eğer bunu bilmezsek, insanı bilmezsek, yıldızlara bakarken, gezegenlere giderken, yani aklımıza hayalimize gelmeyecek vasıtalar icat ederken insana ilişkin araştırmaların, insana ilişkin bilginin, özellikle insan psikolojisine ve insan ruhi yapısına ilişkin bilgimizin ne kadar az olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 800 sene önce bu sözü söylemiş Mevlana'nın da aslında çok haklı olduğunu, aynı eksikliğin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada son olarak bir şey var. İnsan kendini bildiği zaman, küçük bir varlık olduğunu, Allah'la kıyaslandığı zaman, alemle kıyaslandığı zaman küçük bir varlık olduğunu, bütün alemi ve bütün cihanı dolduramayacağını bilmesi gerekiyor. Bunu bildiğiniz zaman, kendinizi bildiğiniz zaman, Allah'la karşılaştığınızda, kıyasladığınızda küçük bir varlık olduğunu bildiğinizde başkalarına da iyilik edersiniz. Başkalarına da kötülük etmekten kendinizi kurtarabilirsiniz. Ama kendinizi dev aynasında görür, kendinizi çok güçlü bir varlık zannederseniz başkalarına da zulmedersiniz ve bunun hesabını da öbür tarafta verirsiniz.
Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık diyelim. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.